Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Great Demographic Reversal. Charles Goodhart ve Manoj Prada'nın demografi, küreselleşme ve makroekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir ekonomi kitabıdır. Kitabın temel amacı, son 30 yılda düşük enflasyonun, düşük faizlerin ve artan gelir eşitsizliğinin yalnızca para politikası ya da teknolojiyle açıklanamayacağını göstermektir. Yazarlara göre çalışma çağındaki nüfusun güçlü biçimde artması, kadınların iş gücüne daha fazla katılması ve Çin ile Doğu Avrupa'nın dünya ticaretine eklenmesi, küresel emek arzını olağanüstü büyüttü. Bu gelişme ücretleri ve fiyat baskılarını sınırladı. Ancak nüfusların yaşlanması, emek artışının yavaşlaması ve küreselleşmenin geri çekilmesi bu koşulları tersine çevirebilir. Goodhart ve Pradhan, bunun ücret pazarlık gücünü çalışanlar lehine değiştireceğini, enflasyon ve faizleri yukarı çekeceğini, buna karşılık eşitsizliği azaltabileceğini savunur. Kitap, bu iddiaların büyüme, kamu maliyesi, bakım hizmetleri ve merkez bankaları üzerindeki sonuçlarını tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, küresel emek arzındaki büyük artış neden fiyatları ve ücretleri bastırdı? Yazarların çıkış noktası, 1990'lardan itibaren dünya ekonomisinde yaşanan çok büyük emek arzı artışıdır. Gelişmiş ekonomilerde savaş sonrası kuşakların çalışma yaşına gelmesi ve kadınların iş gücüne katılımının yükselmesi çalışan sayısını artırdı. Aynı dönemde Çin'in ve Doğu Avrupa'nın küresel üretim ve ticaret ağlarına daha yoğun katılması, çok daha geniş bir iş gücü havuzunu uluslararası rekabete açtı. Kitaba göre bu yalnızca üretim maliyetlerini düşüren bir gelişme değildi. İşverenlerin daha fazla işçi seçeneğine sahip olması, çalışanların ücret artışı talep etme gücünü de zayıflattı. Zayıf ücret artışı, talep ve maliyet yönlü enflasyonu sınırlayan önemli bir kanal oldu. Bu çerçeve, düşük enflasyon dönemini sadece merkez bankalarının başarısı olarak okumaya itiraz eder. Demografik ve küresel yapısal koşullar, para politikasının çalıştığı ortamı belirlemiştir. Kitabın ayırt edici tarafı, bu geçmiş eğilimleri geçici bir döngü olarak değil, uzun süreli bir arz şoku olarak ele almasıdır. Dolayısıyla yazarlar, emek bolluğunun sona ermesi halinde eski düşük enflasyon düzeninin otomatik olarak kalıcı sayılamayacağını vurgular. İkinci olarak, yaşlanan nüfus, işçi kıtlığı ve ücret pazarlığındaki güç değişimi, kitap, demografik dönüşümün merkezine bağımlılık oranını yerleştirir. Çalışan nüfusa kıyasla emekli ve ileri yaştaki nüfus arttıkça, üretim yapanların ve vergi ödeyenlerin omuzlarındaki yük büyür. Uzun yaşam süresi artarken emeklilik yaşının aynı hızda yükselmemesi bu dengesizliği derinleştirir. Yazarlara göre daha az sayıda çalışanın mevcut olduğu bir ortamda iş gücünün pazarlık gücü yeniden artabilir. İşverenler, özellikle yerel varlık gerektiren sağlık, yaşlı bakımı ve birçok hizmet alanında çalışan bulmakta daha fazla zorlanabilir. Bunun sonucu daha yüksek ücretler, işletmeler için daha yüksek maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı olabilir. Yazarlar, bu mekanizmanın gelir eşitsizliğini azaltma potansiyeli taşıdığını düşünür. Geçmiş dönemde sermaye sahipleri ile yüksek vasıflı kesimler daha fazla kazanç elde ederken, geniş çalışan gruplarının göreli payı baskılanmıştı. Emek kıtlığı bu dengeyi kısmen değiştirebilir. Fakat eşitsizliğin azalması, herkesin daha iyi durumda olacağı anlamına gelmez. Artan bakım ve emeklilik harcamaları, kamu bütçeleriyle çalışan haneler üzerinde yeni maliyetler yaratabilir. Üçüncü olarak, Çin'in dönüşümü ve küreselleşmenin gerilemesi enflasyon görünümünü değiştiriyor, Goodhart ve Pradhan. Çin'i geçmişteki küresel dezenflasyonun en önemli unsurlarından biri olarak ele alır. Çin'in çalışma çağındaki nüfusu büyürken, kentleşme hızlandı, çok sayıda insan tarımdan ve düşük verimli işlerden sanayiye geçti. Bu hareket, dünya piyasalarına büyük bir üretim kapasitesi ve rekabetçi maliyetler sundu. Ancak kitabın savı, bu tarihsel seferberliğin aynı ölçekte devam edemeyeceğidir. Çin'de nüfus yaşlanmakta, çalışma çağındaki nüfusun artış hızı düşmekte ve kırsaldan kentlere aktarılabilecek iş gücü rezervi daralmaktadır. Buna ticaret gerilimleri, stratejik sektörlerde yerelleşme arayışları ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi de eklenir. Yazarlar, küresel üretimin daha az bütünleşik hale gelmesinin maliyetleri artırabileceğini belirtir. Çünkü şirketler üretimi en düşük maliyetli yere taşıma esnekliğini kaybeder, aynı zamanda daha fazla stok ve alternatif tedarikçi bulundurmak zorunda kalabilir. Bu analiz, enflasyonu sadece iç talep fazlasıyla açıklamayan daha geniş bir çerçeve sunar. Mal, emek ve bakım hizmetlerindeki arz koşulları değiştiğinde enflasyonun kaynağı da yapısal hale gelebilir. Yine de küreselleşmenin tamamen sona ereceği varsayımı zorunlu değildir. Kitabın esas vurgusu, geçmişteki olağanüstü entegrasyon temposunun tekrarının garanti olmadığıdır. Dördüncü olarak, tasarruf bolluğundan daha yüksek doğal faiz oranına geçiş iddiası, kitabın en iddialı sonuçlarından biri. Yaşlanmanın reel faiz oranlarını aşağı çekmek yerine zamanla yukarı itebileceğidir. Yaygın görüş, yaşlı toplumların daha çok tasarruf yapacağı, büyümenin zayıflayacağı ve bu nedenle faizlerin uzun süre düşük kalacağı yönündedir. Goodhart ve Pradhan ise nüfus yapısının tasarruf ve yatırım kararlarını farklı evrelerde etkilediğini savunur. İnsanlar emeklilik öncesinde varlık biriktirebilir, fakat emeklilik döneminde birikimlerini harcamaya başlar. Emekli nüfusun ağırlığı arttığında toplam tasarruf eğilimi zayıflayabilir. Buna karşılık sağlık, bakım, konut uyarlamaları ve kamu altyapısı gibi alanlarda daha fazla harcama ve yatırım ihtiyacı doğabilir. Daha sınırlı emek arzı, firmaları verimlilik artıran ekipman ve teknoloji yatırımlarına da yöneltebilir. Tasarruf azalırken, yatırım ihtiyacı güçlenirse, tasarruf ile yatırımın dengelendiği doğal reel faiz oranı yükselir. Bu durumda merkez bankalarının kalıcı biçimde çok düşük faiz uygulaması daha zor hale gelebilir. Ancak bu bir kesinlik değil. Birbirini etkileyen demografi, maliye politikası, verimlilik ve küresel sermaye akımları üzerine kurulmuş bir öngörüdür. Japonya'nın uzun süre düşük enflasyon ve düşük faiz yaşaması bu teze yöneltilen önemli karşı örneklerden biridir. Son olarak bakım. Emeklilik ve vergiler yaşlanan toplumların asıl mali sınavı, kitapta enflasyon öngörüsünün yanında daha somut bir kamu maliyesi sorunu vardır. Yaşlı nüfusun büyümesi, emekli aylıkları, sağlık hizmetleri ve uzun dönemli bakım harcamalarını artırır. Özellikle demans ve yoğun bakım gerektiren durumlar, emek yoğun hizmetler oldukları için kolayca otomasyonla ya da yurt dışına taşımayla ucuzlatılamaz. Bu nedenle yaşlanma, devletin ve ailelerin üstlendiği bakım yükünü büyütebilir. Çalışan nüfusun göreli olarak küçülmesi ise aynı harcamaları finanse edecek vergi tabanını zorlar. Yazarlar, bu koşullarda emeklilik yaşı, vergilendirme, göç ve bakım işgücünün örgütlenmesi gibi alanlarda zor politika tercihleri doğacağını belirtir. Para politikası da bu baskılardan bütünüyle ayrı değildir. Hükümetlerin yüksek borç ve artan sosyal harcama altında kalması. Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz yükseltmesini siyasi ve mali açıdan güçleştirebilir. Kitabın para politikası ile maliye politikası arasında olası bir gerilimden söz etmesinin nedeni budur. Türkiye gibi yaşlanma sürecinin hızlandığı, ofisyel güvenlik ve sağlık finansmanının uzun vadeli önem taşıdığı ülkeler açısından bu tartışma yalnızca uzak gelişmiş ülke deneyimlerine ait değildir. Yine de her ülkenin doğurganlık, istihdam, göç ve bütçe yapısı farklı olduğundan sonuçlar aynı şiddette ortaya çıkmayacaktır. Sonuç olarak, The Great Demographic Reversal, enflasyon ve faiz tartışmalarını günlük piyasa hareketlerinin ötesine taşımak isteyen okurlar için güçlü bir çerçeve sunar. Makroekonomi öğrencileri, yatırım ve strateji ekipleri, kamu politikasıyla ilgilenenler, sosyal güvenlik uzmanları ve merkez bankacılığı tartışmalarını izleyenler kitaptan özellikle yararlanabilir. Okur, nüfus piramidindeki değişimin ücretler, tasarruflar, tüketim, bakım hizmetleri ve devlet bütçesi üzerinden nasıl makroekonomik sonuçlara dönüştüğünü daha sistemli biçimde görebilir. Kitabın pratik değeri, tek bir göstergeye bakarak tahmin yapmak yerine, işgücü arzı ile bağımlılık oranını birlikte değerlendirmeyi öğretmesidir. Entelektüel değeri ise, düşük enflasyon ve düşük faizlerin kalıcı olduğu varsayımına açık bir meydan okuma getirmesidir. Benzer ekonomi kitapları çoğu zaman teknolojiyi, merkez bankalarını veya borçluluğu ana açıklama olarak öne çıkarır. Goodhart ve Pradhan ise, demografiyi ve küresel emek arzını temel belirleyiciler arasına yerleştirir. Ardından bu değişimin dağılımsal ve mali sonuçlarını izler. Bu yaklaşım, kitabı sıradan bir enflasyon tahmininden daha kapsamlı yapar. Bununla birlikte okur, yazarların sonuçlarını kesin gelecek tasviri olarak değil, güçlü fakat tartışmalı bir senaryo olarak değerlendirmelidir. Japonya örneği ve göç, verimlilik ya da Afrika ile Hindistan'daki iş gücü potansiyeli gibi etkenler, öngörülerin koşullara bağlı olduğunu hatırlatır. Kitabın kalıcı katkısı, demografiyi ekonomik arka plan olmaktan çıkarıp makroekonomik tartışmanın merkezine koymasıdır. Destek olmak isterseniz Charles Goodhart kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.